An İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde çocuklar ile ilgili iletişim becerileri ve onlar ile iletişim kurmasının önemi hakkında konuşacağız.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Bu programda yaptığımız tavsiyeler ise genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
Çocukların iletişim becerileri, çocuklarda başarılı sosyal ilişkilerin temelini oluşturan ve insanlar arasında samimi ve sıcak ilişkilerin oluşmasına yol açan becerilerdir. Bu becerileri öğrenmek çocuklar için çok önemlidir. Çünkü topluma girerken ve akranlarını tanırken güven kazanmalarına ve kendilerini önemli ve sevimli hissetmelerine yardımcı olur. Çoğu çocuğun sevdikleriyle iletişim kurmak için basit ve uygun yöntem ve stratejileri bilmesi gerekir. Buna rağmen çocuklardan bazıları uzun süre birlikte oynayabilir ve çalışabilir, ancak birbirleriyle aktif olarak iletişim kuramazlar. Bu nedenle çocuklara ve gençlere iletişim becerilerinin öğretmesi çok önemlidir.
Çocukların iletişim becerileri sözlü ve sözlü olmayan iletişim becerileri olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Beden dili ve göz teması çocuklarda sözlü olmayan iletişim becerileri arasındadır ve jestleri, el ve ayak hareketleri, mimikleri, nasıl oturulacağını veya ayakta duracağını, yüz ifadeleri, başının durumu ve duruşunu kapsar. Göz teması kurmak, konuşma arzusunu gösterir. Selamlaşma, kendini tanıtma ve sohbet başlatma da çocuklarda sözlü iletişim beceriler arasındadır.
Çoğu çocuklar selamlama gibi kelimelerin yanı sıra değişen yüz ifadeleri, ses tonu, nasıl oturdukları veya ayakta durdukları gibi kelimeleri kullanmayarak arkadaşları ve akranlarıyla iletişim kurar. Birbirlerini selamlarken hangi kelimeyi söyledikleri önemli değil. Birbirlerini mutlu ve anlayışlı bir ses tonu ve yüzle selamlamaları önemlidir. Tipik olarak çocuklar ilk karşılaşmalarında kendilerini tanıtırlar ve ilgilerini ve iletişim kurma isteklerini birbirlerine isim vererek ifade etmeye çalışırlar.
Bu adımlardan geçtikten sonra çocuklardan birinin öne çıkması ve sohbet için ilginç bir konu açması gerekiyor. Bazen çocuklar konuşacak bir şey düşünemezler. Bu gibi durumlarda az önce yaptıkları iş ve faaliyetler hakkında basit bir soru sorabilirler. Konuşmanın başında onları birbirleriyle konuşmaya teşvik etmek için ilginç ve çekici olan bir konuyu gündeme getirmek gerekiyor.
Çocukların iletişim becerilerinin güçlendirilmesi önemlidir. Çünkü hiç şüphesiz yakın ve empatik arkadaşları olan çocuklar pasif ve izole çocuklara göre daha mutlu, daha sosyal ve daha başarılıdır. Çünkü düşüncelerini, hayallerini, maceralarını, başarılarını ve hatta başarısızlıklarını onlarla paylaşabilir, bir arada olmanın ve onlarla birlikte olmanın tadını çıkarabilirler. Yakın arkadaşları kolay seçmeyen çocuklar her zaman bir köşede tek başlarına durup akranlarının oyunlarını izlemek zorunda kalırlar.
Bu nedenle çocuklara iletişim becerilerinin öğretilmesi anne babaların planlamaları gereken diğer eğitim süreçleri arasında yer alıyor. Çünkü çocukların ilk tanışmaları ve akranlarıyla olan arkadaşlıkları sosyal ilişkilerinin gidişatını derinden etkiler. Bu amaçla sohbetimizin devamında çocuklara iletişim becerilerini öğretmek için bazı yöntemlere değineceğiz.
Çocuğunuz biriyle konuştuğunda onu diğer kişilerin gözlerinin içine bakmaya ve etkili bir şekilde iletişim kurmak ve güven inşa etmek için onlarla konuşmaya teşvik edin. Ayrıca çocuğunuzun farklı duyguları taklit etmesine izin vermelisiniz. Mutluluk, öfke, umutsuzluk, heyecan, yaramazlık, tuhaflık, sinirlilik, yorgunluk, korku, tehlike ve benzeri duygular bu türdendir. Çocuklara duyguları öğretirken çocuğunuza sizi neyin mutlu ettiğini veya neyin üzdüğünü söylemeniz de çok önemlidir. Bu yüzden yanlış bir şey yaptıklarında kendimizi ciddiye almalı ve üzgün olduğumuzu söylemeliyiz.
Tahran Radyosu.
Çocuğunuzun duygularını sözlü ve sözsüz olarak ifade etmeyi, diğer insanlarla etkileşim kurmayı ve sosyal uyaranlara yanıt vermeyi öğrenmesi gerekiyor. Çocuklarınızın doğru selamlamayı ve tepkiler göstermeyi öğrenmelerine yardımcı olun. Çocuklar başkalarıyla düzgün bir şekilde etkileşim kurmak, utancın üstesinden gelmek, tepkileri yönetmek ve doğru duyguları ifade etmek için yardıma ve rehberliğe ihtiyaç duyarlar. Çocuklarınızın konuşmakta, sorun sormakta ve ihtiyaçlarını, arzularını, inançlarını ve fikirlerini ifade etmekte özgür olduklarını bilmelerini sağlayın.
Yalnız bir çocuk dünyayla etkileşimde zorluk çekebilir. Çocuğunuza eşlik edin ve ona farklı durumlara maruz kalması ve farklı insanlarla tanışması için bir şans verin. Eğlence dersleri, oyun alanları, parklar ve spor aktiviteleri gibi onlara sosyalleşme fırsatı verin. Çocuklar diğer çocuklarla veya yetişkinlerle etkileşime girdiğinde kişiliklerinin temelini oluşturan bir dizi kişiler arası beceriler geliştirirler. Korkusuzca iletişim kuran ve duygularını ifade eden çocuklar yaşlandıkça karmaşık durumlarla başa çıkmaya daha hazırlıklıdır. Çocuklarınızın iyi iletişim becerilerini sürdürmelerine ve müzakere, problem çözme, sözsüz iletişim, atılganlık, pazarlık ve topluluk ve kalabalık önünde konuşma gibi beceriler geliştirmelerine izin verin.
Thank you.
Ebeveynler bir çocuğun farklı becerileri öğrenmelerinde ilk öğretmeni olduklarından dolayı çocuğuna farklı beceriler kazandırabilmeleri için farklı ortamlarda bu becerilerden yararlanabilmeleri gerekir. Bazı ipuçlarını bilmek çocuğunuzun iletişim becerilerini geliştirmenize yardımcı olacaktır. Bu stratejilerden biri çocuğa yeterince fırsat vermektir. Bazı ebeveynler diğer kişi konuşmayı bitirmediğinde konuşmaya alışır. 5 ila 10 saniye kuralını kullanmak, çocuğunuza düşünmesi ve yanıt vermesi için bolca fırsat vermenin iyi bir yoludur. Ayrıca çocuğun hatalarını aşırı düzeltmemeye dikkat etmelisiniz. Çocuğunuzu tam yetişkin bir insan olarak muhatap almak önemlidir. Çocuğunuzla konuşurken göz teması kurun ve cevap vermesini bekleyin. Çocuklar anne babalarını taklit ettikleri için sizin konuşma ve sosyalleşme tarzınız çocuğunuza rol model olacağını unutmayın. Günümüzde çoğu ebeveyn televizyonu çocuklarını eğlendirmek için kullanıyor. Televizyonun açık olduğu süreyi sınırlamanız önerilir.
Senaryo oluşturma, spontane oyunlar, akranlar veya yetişkinlerle etkileşim, çocukların iletişim becerilerini geliştirmeleri ve gelişmeleri için iyi fırsatlar sayılır. Çocuğunuzun dil yapılarına ne kadar çok maruz kalırsa onları o kadar çabuk anlamaya ve benimsemeye başlar. Çocuğunuza kitap okurken ona kitaptaki resimleri gösterebilir, resimleri açıklayabilir ve sizinle konuşmaya teşvik edebilirsiniz. Bu çocuğun hayal gücünü arttıracaktır. Aynı zamanda onu dilin, cümlelerin ve kelimelerin yapılarıyla tanıştırır. Çocuklara açık uçlu sorular sorun. Bu uzun sorular ve cevaplar çocuğunuzun düşünmeye ve tartışmaya başlamasına neden olacaktır.
Ayrıca özellikle çocuğunuz küçükken kelimeleri ve cümleleri tekrarlaması gerekir. Öğrenmenin sırrı tekrardır ve bu sayede çocuklar ifade ve iletişim becerilerini geliştirebilirler. Ayrıca çocukla ilgili kararlar vermeye çalışırken veya yaptığı yanlışlar konusunda onu uyarmaya çalışırken çocukla konuşmak için zaman ayırın ve onun bakış açısını sorun. Ardından nedenini belirterek sonuca varmaya çalışın. Bu noktaya dikkat etmek çok sabır ister ama uzun vadede olumlu bir etkisi olacaktır. Çünkü onun ifade sanatını güçlendirmesinin yanı sıra akıl yürütme, tartışma, empati kurma ve diğer sosyal becerilerinin şekillenmesinde etkilidir.
Ergenlerin ebeveynlerinin de ergenlerin iletişim becerilerinin farkında olmaları ve ergenlerini eğitmeleri gerekir. Çünkü bu ergenlerle olan ilişkilerimizin kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Örneğin aktif dinleme becerisine sahip olmak, yalnızca insanların söylediği kelimeleri dinlemekle kalmayıp, aynı zamanda özel olmayan davranışlarıyla yansıttıkları duyguları anlamamızı sağlayan bir beceridir. Her ikisi de iletilen genel mesajı anlatmakta önemlidir. Bu beceri karmaşıktır ve tekrar tekrar alıştırması yapılması gerekir.
Kendine güvenme ve özgüven, kendini doğrudan güvenle ifade edebilme veya başkalarının haklarına ve sosyal durumlarına ve konumlarına saygı duyarak düşüncelerini, duygularını veya duyularını ifade edebilme yeteneğiyle karakterize edilen bir ilişki tarzıdır. Cesaret, kişinin benlik saygısını ve özgüvenini etkiler. Bu nedenle ergenlerin cesaret pratiği yapması şüphesiz çok faydalıdır. Bu, bir koç veya terapistle sağlanan bir eğitim programı aracılığıyla kazanılabilen karmaşık bir beceridir. Ancak cesaretin bazı yönleri evde ve okulda basit çalışmalar ve alıştırmalarla öğretilebilir. Belki de en önemli şey gençlere haklarını talep etmede, soru sormada, sohbet başlatmada, fikir ve duygularını ifade etmede yanlış bir şey olmadığına dair güvence vermektir. Diğer insanlara saygılı bir şekilde hayır demekte yanlış bir şey yoktur.
Bu alandaki bir diğer önemli eğitim girişimi duygusal öz farkındalık uygulamasıdır. Neden belirli bir duygusal yaklaşıma sahip olduğumuzu anlamak ve bu duyguları nasıl yöneteceğimizi bilmek, ister kendi kendine motivasyon olsun, ister başkalarını tanıma veya empati kurma yeteneği olsun, hayatımızın her alanında ve başkalarıyla ilişkilerimizde başarı ve mutluluk için çok önemlidir. Bunu bilmek gerekir. Söylediklerimize ek olarak ifade tarzı her zaman çok önemlidir. İnsan davranışının sözel olmayan yönlerinde göz teması, ses tonu, yüz ifadeleri, hareketler, sosyal mesafe, dil ve vücut pozisyonuna dikkat edilmelidir.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerine ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebi'nin hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 14. hikmetli sözünde şöyle buyurur. En yakınların terk ettiği kimsenin yardımına Allah'ın inayetiyle en uzaktakiler koşar. Başarılı aileleri en bariz özelliklerinden biri üyelerin asla birbirini yalnız bırakamaması ve tecrit etmemesidir. Bu ailenin her birine bir sorun oluştuğunda olay tüm aileyi ilgilendirir. Hepsi mahremiyetlerini koruyarak birbirlerine güvenli bir alan sağlamaya çalışır ve ihtiyaç duyulduğunda birbirlerine destek olmaya çalışırlar. Fakat bazen bir ailede bazı istenmeyen olaylar bir kişinin aileden tecrit edilmesine sebep olur. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 14. veciz sözünde yakınları kendisine ilgisiz olan, şefkat göstermeyen ve tek başına bırakılanlara umut vererek bu durumdan umutsuzluğa kapılmamalarını, zira Allah'ın her zaman onlara başka bir kapı açacağını buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. En yakınların terk ettiği kimsenin yardımına Allah'ın inayetiyle en uzaktakiler koşar. Aslında insanların yakınları ve dostları tarafından desteklenmesi ilahi bir hikmet ve kuraldır. Fakat eğer onlar kendi görevlerini yerine getirmez ve sıla-i rahim yapmaz ve dostluk görevlerini ayaklar altına alırsa Allah-u Teala bu görevi başkalarına verir. Böylece kullarını olayların fırtınasında yalnız bırakmaz. Örneğin Resulullah Efendimiz en yakınları olan Kureyş kabilesi o hazrete kötü davranarak kendi kavmi ve kabilesinden sürdüler. Onlar Resul-i Ekrem'i Ebu Talib vadisine sürgün ederek ekonomik ambargo uyguladılar. Ve o hazretin düşünceleri ve sözlerinin yayılmasını tüm mümkün yollarla engellemeye çalıştılar. Fakat Yüce Allah, Kureyş'in en uzak kabileleri yani As ve Hazreci, günümüz Medine olan Yesrib kentinden o Hazret'in yardımına koşturdu. Onlar da canı gönülden o Hazret'e destek vererek İslam dinini seçtiler. Ta ki İslam dininin yüce peygamberi güçlü ve başı dik, onurlu olarak Mekke'ye geri döndü ve tevhid bayrağını Kabe'de dalgalandırdı. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Muhterem dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahiler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizlere şu anda mezarlara İran sınırlarından dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçok derinden eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana Nizami Gencevi, Şeyh Şahabettin Sohrevardi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözün ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde Fars şiirini babası olarak ün yapan Rudeki'nin yaşamı, düşünceleri ve şiirlerini irdelemeye devam edeceğiz. Geçen bölümde Ebu Abdullah Cafer bin Muhammed Rudeki'nin Kameri 3. yüzyılın ortalarında o çağda İran topraklarının bir parçası olan Samarkand kentinin dağlık bölgesinde bulunan bir köyde doğduğunu anlattık. Rudeki'nin yaşamı ve eğitimi hakkında pek fazla bir şey bilinmiyor ve yazdığı yığınla şiirlerden sadece 960 beyt şiir günümüze dek ulaştı. Bunlardan 115 beytinin Rudeki'nin Samani kralı Ebu Nasr'ın talimatı üzerine şiir kalıbına döktüğü Kelele ve Demne adlı esere ait olduğu belirtiliyor.
Alman şarkıyacı Paul Herne'nin araştırmalarına göre Rudeki'nin bazı şiirleri Sinbad'ın öyküsünü anlatan Sinbad namalı eserlerle ilgilidir ve hatta Bin Bir Gece masalı ile ilgili de bir beyt şiiri günümüze de gelmiş. Sinbadname de Kelili ve Demne adlı eser gibi bir eserdir ve Sasaniler döneminde İran'a getirildi ve Pehlevi diline çevrildi tahmin edilmekte. Bu eserden günümüze dek kalan beyitlerden anlaşıldığı üzere Rudeki Sinbadname'nin tamamını veya bazı öykülerini ve masallarını şiire döktü. Yıllar sonra Ebul Fuvariz Kanarzi bu eseri Farsça nesir şeklinde çevirdi. Rude'deki Simbadname'yi de Kelele ve Demle'de yaptığı gibi şiir şeklinde yeniden yazdı. Fakat bu şiirlerden seyrek sayıda beyt günümüze dek ulaştı.
Rude'den günümüze dek kalan şiirlerin bir bölümü de kaside, gazel ve kralları methettiği şiirlerden oluşuyor. İran edebiyatında eski çağlardan geriye kalan bazı şiirlere göre büyükleri metheden şiir türü Fars dili ve edebiyatında bir tarzı oluşturuyor ve bu tarza da Medihe Sarayi adı veriliyor. Nitekim eski ünlü şairlerin şiirlerinde bu tarzın önemli bir yeri olduğu anlaşılıyor. Bu yüzden Fars dili ve edebiyatında kaside yazan şairlerin önemli bir konumu olduğu gibi, bu arada Rude'deki Medihe Sarayi tarzında bu tarzın en büyüklerinden biri sayılıyor. Öyle ki bu tarzda şiir yazan birçok büyük şair, Rude'deki'yi kendi üstadları, kendilerini de onun talebesi şeklinde tanıtıyor. Rude'deki bu tarzda şiir yazarken asla abartmalara kaçmıyor ve gayet net ve sade bir şekilde şiir yazıyor.
Rudeke'nin çok sevdiği bir başka tarz gazeldir. Gazel, İran şiirinin her zaman en şaheserlerinden biri olmuştur ve İran toprakları hiçbir zaman büyük gazel ustalarından mahrum kalmamış. Fars şiirinin mazisi üzerinden 1000 yıla aşkın bir süre geçmesine karşın Rudeke hala sayısız gazel yazan şairlere yönelik üstünlüğünü korumayı başarmış. Rudeke'nin vasıfları gayet güzel. Etkileyici ve benzetmeleri de gayet net, sade ve açıktır.
Rude'den geriye kalan şiirlerin arasında Mersi'ye de göze çarpıyor. Gerçi Rude'den önceki dönemlerde yaşayan şairlerden elimize Mersi tarzında herhangi bir eser bulunmuyor ve bu yüzden Rude'nin Mersi yazmakta nedenli usta olduğu hakkında fikir yürütülemiyor. Ama yine de Rude'den geriye kalan birkaç beytlik Mersi'ye şairin bu tarzda da gayet musallat olduğunu gösteriyor. Rude'ki şair dostu Şehid Belhi için yazdığı Mersi'ye de yine gayet sade ve akıcı bir şekilde şair arkadaşının ilmi ve manevi mevkiini takdir ediyor. Yaşlı bir şairin kaybettiği yine şair arkadaşı hakkında yazdığı bu şiir üzerinden asırlar geçmesine karşın hala bir yakınını kaybeden insanların neler hissettiğini çok iyi anlatıyor. Günümüzde yine bilim ve edebiyat büyüklerinin vefatını anlatmak için kullanılıyor.
Rude'nin yazdığı sayısız şiirden günümüze sadece 960 beyt ulaşanı anlatmış. Bu yüzden hiçbir araştırmacı bu az sayıda şiir örneklerinden hareketle Rude'nin düşünceleri hakkında doğru ve tam bir tablo sunamıyor. Hatta şairin fikri yapısını da yeniden inşa ederek beyan edemiyor. Fakat bu şiirleri inceleyen araştırmacılar Rude'nin düşünür bir şahsiyet olduğu konusunda hemfikirdi. Bu şiirler şairin felsefi düşünceden de yararlandığını gösteriyor. Rude'deki kasidelerinden birinde kendinden edip, hatip, hekim ve fakih ve hikmet yorunu arayan biri şeklinde söz ediyor.
Rude'den geriye kalan şiirlerde akılcılık, bilimcilik, aşk, fani dünyanın değersizliği, saadet düşüncesi veya daha doğrusu saadetin nerede olduğunun düşüncesi göze çarpıyor. İspanyol şair ve yazar Miguel de Unamuno, gerçek bir şiirde iki asil meselenin yer alması gerektiğini belirtiyor. Bunlardan biri dünyanın değersizliği, diğeri ise aşktır. İspanyol şaire göre dünyanın değersizliği, insanın kalbini, alemleri yaratana ve sonsuzluğuna yönelik aşkı geliştirir ve bu da insan yaşamına tazelik kazandırır ve ebedileştirir.
Gerçekte eğer Rude'den daha fazla şiir geriye kalmış olsaydı belki de bu iki mesele hakkında daha fazla konuşabilirdik. Ama yine de geriye kalan seyrek sayıda şiir örnekleri Rude'nin de dünyanın değersizliği ve insan yaşamının sonu olan ölüm meselesi üzerine ciddi bir şekilde düşündüğünü gösteriyor. Rude dünyayı bir rüya gibi görüntülüyor. Rudeki'nin gözünde gerçek dünyada rüyanın temeli bulunmadığı gibi dünyada değersizlik bakımından rüyaya benziyor. Rudeki'nin bu kavramı aktardığı şiirlerindeki etkili ifadesi, şairin adeta bir filozof gibi kalbinin en derin noktalarından duygularını ve düşüncelerini beyan ettiği anlaşılıyor.
Rudeki hatta yazdığı mersiyelerde de bu felsefi bakışı koruyor ve sürekli ömrün değersizliğinden ve geçici oluşundan söz ediyor. Şair ancak aşkla şu değersiz dünyaya galip gelinebileceğine inanıyor. Rudeki'den geriye kalan şiirlerde biri fani aşk ve diğer yüce doğal aşk olan iki çeşit aşktan söz ediliyor. Yüce aşk şairin sanat ruhunun ürünüdür ve gerçekte asırlara rağmen hala şiir ve edebiyat hayranlarının onu takdir etmesine vesile olan şeydir. Gerçekte Rudeki'nin sözünü ettiği yüce ve doğal aşk, irfani aşk kavramına yakındır.
Rudeki'nin üzerinde durduğu bir başka konu saadettir. Rudeki'nin şiirlerine bakıldığında şairin insanoğlunun kaderi, yaşam gayesi ve saadet üzerinde çok düşündüğü anlaşılır. Rudeki saadete ermek ve mutlu yaşamak için dört şeyin gerekli olduğunu belirtiyor. Bundan sağlık, iyi ahlak, düşünce ve iyi ateşinden gitmektir. Şairin şiirlerine bakıldığında kendisi bizzat bu söylediklerinin peşinden gitti, uygulamaya çalıştığı ve her zaman sağlıklı ve mutlu yaşadığı anlaşılır.
Değerli dinleyiciler, İranlı Ünlüler, Evrensel Mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin 28. bölümünün de sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Muhterem dinleyiciler, aile ocağının önemini ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün tek ebeveynli ailelerde babanın yokluğunun çocukların üzerindeki tesirleri üzerinde durmak istiyoruz. Hatırlanacağı üzere geçen bölümde tek ebeveynli veya tek cinsten ebeveynli ailelerin yapısından ve bu durumun aile ve çocukların üzerindeki iktisadi tesirlerinden ve doğurduğu sonuçlardan söz ettik. Yine dedik ki annelerinin gözetimi altında yaşayan çocukların büyük bir bölümü babanın yokluğu yüzünden ciddi mali sıkıntılar ve bu sıkıntılardan doğan sürtüşmelerle karşılaşıyor ve genellikle zor ve uygun olmayan şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Bu tür bir ailede yetişen çocuklar ayrıca ifade gücünde ciddi zafiyet yaşıyor ve eğitimlerinde de bir takım kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor. Tüm bunlar ailenin yeteri kadar geliri olmaması ve ayrıca babanın yokluğundan kaynaklanıyor. Maalesef tek ebeveynli aileler başka sorunlarla karşı karşıya bulunuyor. Bu yüzden bugünkü sohbetimizi tek ebeveynli ailelerde babanın yokluğundan doğan sıkıntılara ve çocukların davranışları üzerindeki tesirlerine değinmek istiyoruz. Değerli dostlar, tek ebeveynli aile yapısının hızla yayılmasının bir başka olumsuz sonucu da çocukların davranış bozukluklarıdır. Tek ebeveynli ailelerde yetişen çocuklar davranışlarında ciddi sorunlar yaşıyor. Agresif olmak ve ruhi bunalımlar geçirmek bu tür çocukların arasında oldukça yaygın psikolojik dengesizlikler ve hastalıklardır. Bu tür çocuklar ayrıca çevreleriyle de daha az uyum sağlayabiliyorlar ve daha az bağımsız hareket edebiliyorlar. Tek ebeveynli aile ortamında yetişen çocuklar sağlık sıkıntısı da çekiyor ve okul ortamında genellikle yaşıtları ve öğretmenleriyle sağlıklı ilişki kuramıyor ve suç oranı da bu tür çocukların arasında yüksek olduğu gözleniyor. Uzmanlar ailede babanın yokluğu kız ve erkek çocukların üzerindeki farklı etki yaptığını belirtiyor. Babanın olmadığı evde erkek çocuklar sosyal kurallara ve kalıplara daha fazla karşı çıkma eğilimi gösteriyor. Yine babanın olmadığı evde bu durum kızların duygusal dirençlerini zorluyor. Babanın yokluğunun testleri üzerinde yapılan araştırmalar bu tür ailelerde yetişen çocukların zeka düzeyinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Bu çocukların ayrıca ifade ve beyan gücünün de daha düşük düzeyde olduğu anlaşılıyor. Batılı sosyolog Mott'a göre babanın yokluğunun çocukların konuşma yeteneği üzerindeki olumsuz etkisi kızlarda erkeklere oranla daha fazladır ve kızların akıllı ve makul konuşma yeteneği babanın yokluğunda ciddi hasara uğruyor. Yine ebeveynin çocuklara yönelik davranış stratejisi gibi diğer birçok ikinci dereceden bileşenin de incelenmesi bu farklılıkları daha iyi beyan edebiliyor. Babasız büyüyen çocukların üzerindeki psikolojik araştırmalar bu çocukların babalı büyüyen çocuklara oranla daha fazla duygusal bozukluklara ve depresyon gibi durumlara maruz kalabildiğini ortaya koyuyor. Tek ebeveynli ailelerin üzerinde yapılan araştırmaların büyük bir bölümü babanın yokluğu, erkek çocuğun erkeklik kimliğinin gelişmesini, okulda başarısını ve sosyal cesaretini olumsuz etkilediğine doğruluyor. Çünkü bu özellikler bireyin yetişkinlik evresinde ve aile ekonomisinin sorumluluğunu üstlenerek mükemmel bir erkek rolünü ifade etmede etkili olduğu anlaşılıyor. Araştırmacılar 1960-1970 yılları arasında yaptıkları araştırmalarda babasız büyüyen erkek çocukların daha az erkeksi hisleri olduğunu ve daha çok kadınsı duygular sergilediklerini fark etti. Yine babasız büyüyen erkek çocuklar babalı büyüyen erkek çocuklara kıyasla daha fazla eşcinsellik eylemi sergiliyor. Daha ileriki yıllarda yapılan araştırmalarda sürekli bu bulgular doğrulayan sonuçları ortaya koydu. Batılı psikolog Biller, babasız büyüyen erkek çocukların arasında agresif olma özelliği daha fazla yaygın olduğunu ve bunun sebebi de annenin erkek çocuğun erkeksi hallerinden gelişmesine karşı aciz olmasından ibret olduğunu belirtiyor. Yine Batılı yazar Brood, erkek çocuklara aşırı derecede tahakküm etmenin onları agresif yapan etkenlerden biri olduğunu kaydediyor. Burada göre babanın yokluğu erkek çocuklarda agresif olma eğilimini artırıyor ve bu yüzden agresifliğin baba-oğul arasında uyumsuz ilişkinin dolaylı sonucu olduğu anlaşılıyor.
Tahran Radyosu.
Araştırmalar tek ebeveynli ailelerde yetişen çocukların çift ebeveynli ailelerde yetişen çocuklara kıyasla daha fazla huysuz olduğunu gösteriyor. Tek ebeveynin elinde yetişen çocuklar düşük sosyal sınıfa ait olabiliyor ve uygunsuz konutta büyümek ve zor ekonomik şartlara katlanmak gibi sıkıntılarla büyüyor. Öte yandan ebeveynlere boşanan çocukların arasında davranış bozuklukları babaları vefat eden ailelerde yetişen çocuklara nazaran daha fazla olduğu gözleniyor. Uzmanların araştırmaları yeteri kadar örnekler sunarak boşanmanın toplumun geniş bir yelpazesinde yer alan aileleri tehdit eden ciddi bir tehlike olduğunu gösteriyor. Yine ebeveynin boşanması çocuklarda ruhi sıkıntılara ve yetersiz eğilim, özgüven duygusunun gelişmemesi, ruhi ıstıraplar, suç eğilim veya işlenen suçun tekrarlanması, uyuşturucu madde bağımlılığı, cinsel tecavüzde bulunma, erkek buluğ çağına erme yetişkinlerin suçlarını işleme, depresyon ve ihtiyarlara karkışma gibi sorunlara yol açıyor. Çocuk alanında çalışan uzmanlar tek ebeveynli çocukların anne ve babasının yanında büyüyen çocuklar kadar işlerini doğru biçimde yapamadıklarını belirtiyor. Bu sonuç batılı psikologlar Mac Lanatan ve Sanford'un 10 yıllık araştırmalarından elde ettikleri ve Tek Ebeveynle Yetişmek adlı kitaplarında yazdıkları vurgulara dayanıyor. Bu psikologlara göre tek ebeveynli ailelere yetişen çocuklar çift ebeveynli ailelerde yetişen çocuklara nazaran daha uygunsuz şartlarda bulunuyor. Gerçi bu sonuçta ebeveynin eğitim seviyesi, bilinç düzeyi ve ırkı gözetmeksizin elde edilen sonuçları iki psikologa göre tek ebeveynli aileler genellikle geliri seviyeleri daha düşüktür ve daha sağlıksız bir ortamda yaşıyor ve yine çocuklara ayıracak boş zamanları azdır. Yine tek ebeveynli ailelerde çocukların okul dışı sosyal faaliyetlerini gözetleme durumu da çok seyrektir. Gerçek tek ebeveynli ailelerde yaşayan çocukların anne veya babası ile daha fazla bir arada olması gerektiği gibi gözükebilir. Fakat gerçekler bunun tam aksine de gösteriyor. Çünkü bu tür ailelerde tek ebeveyn sorumlulukları ve daha fazla çalışması gerektiği yüzünden çocuğu veya çocukları ile daha az vakit geçirebiliyor. Muhterem dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Sohbetimizin her bölümünde İslam diniyle ilgili yeni bir öğretiyi ele alıyoruz. Şimdi sohbetimizin 48. bölümünü hep birlikte dinleyelim. Bugünkü sohbetimizde geçen bölümlerde ele aldığımız Enbiya'nın özelliklerinin devamında peygamberlerin mucizelerinden bahsetmek istiyoruz. Geçen bölümde peygamberlerin insanları kurtuluşa ve saadete erdirmek ve tekamüle erme yolundaki engelleri ortadan kaldırmak üzere gönderildiğini anlattık. Kuşkusuz böyle bir rolü ifa etmek için bazı özel yetenekler ve imkanlar da gerekiyor. Peygamberlere sunulan imkanlardan biri ise mucizelerdir. Peki ama neden peygamberler mucizeye ihtiyaç duyar? Bu sorunun cevabında her iddianın ispatı için delil gerekli olduğu ve hiçbir iddia delil göstermeksizin kabul edilmediği söylenebilir. Bundan başka her iddianın ispatı için iddia konusu ile sunulan deliller arasında bir nevi uyum ve denge bulunması gerekir. Örneğin elektrik ve elektronik dalında uzman olan bir kişiden hiçbir zaman iddiasının ispatı için tıbbi bir sorunu çözümlemesi veya bir güreş şampiyonu ile güreşmesi istenmez. Ve ondan sadece uzmanlık alanıyla ilgili yeterli bilgisi olması ve kendi mesleğiyle ilgili yetenek ve maharetini ispat etmesi bekleniyor. Şimdi hep birlikte ilahi peygamberlerin iddialarına ve hangi yoldan bu iddialarını ispat ettiklerine bir göz atalım.
Thank you.
Peygamberler kendilerini Allah'ın seçtiği kul ve insanlara gönderdiği elçi olarak tanıtır ve görevlerini de insanları saadet ve kemale erdirme şeklinde açıklar. Peygamberler getirdikleri tealimin Allahu Teala tarafından olduğunu ve o sonsuz kaynaktan ilham aldıklarını, söyledikleri heva ve hevesten kaynaklanmadığını, bilakis hakikat kaynağından gelen hak mesaj ve hak söz olduğunu anlatır. Öte yandan peygamberlere verilen peygamberlik mevkii ve omuzlarının üzerinde olan ağır sorumluluklarının hassasiyetine bakıldığında bu büyük insanların nübüvvet iddialarını ispat edebilmek için kesin ve açık delilleri olması gerektiği anlaşılır. Böylece sahte peygamberler ve yalan iddiada bulunanların yolu kapatılmış olur. Bu yüzden ve insanlar sahte nübüvvet iddiasında bulunanların tuzağına düşmemeleri için Allahu Teala kendi elçilerine açık ve inkar edilemeyecek deliller vermiş, böylece sahtekarların hak ve hakikati örtbas etmelerine mani olmuştur. Bu emsalsiz delil ise mucizedir. Ve Allahu Teala irade etmeden hiçbir beşer bunu yapabilecek güce sahip değildir. Mucize, enbiyanın nübüvvet iddialarının doğruluğunu ispat etmek için Allahu Teala'nın izniyle gerçekleştirdikleri harikulade bir ameldir. Mucize, bu insanların Allahu Teala ile irtibatta olduklarını gösterir. Çünkü Yüce Allah'ın iradesi elçilerini bu kesin dille insanlara tanıtmaya yöneliktir. Ve peygamberler de mucizeleri gerçekleştirerek Allahu Teala'nın iradesini yerine getirir. Doğal olarak alemleri yaratan Allah'ın elçisi olduğunu ve Hak Teala'dan ilahi risalet göreviyle görevlendirildiğini iddia eden kimse, başkaları üstesinden gelemediği büyük ve harikulade bir iş yapması gerekir. Bu yüzden mucize de doğal ve maddi etkenlerin çerçevesinin dışında olan bir ameldir. Ancak bilge ve hikmetli Allahu Teala'nın iradesiyle gerçekleşebilir. Bu durumda peygamberlerin insanlar için gerçekleştirdiği mucize de adeta Yüce Allah'ın peygamberlerine verdiği güven mektubu gibidir. Böylece peygamberlerin vahiy yoluyla alemleri yaratan Allah ile irtibatta olduğu ispatlanmış olur. Mucize, insanoğlunun yetenekleri ve varlık aleminin nizamının çok çok ötesinde fevkalade bir olgudur ve peygamberlerin Allahu Teala ile irtibatta olduğunu gösterir. Bundan başka mucize, hiçbir insanın ona karşı koyabilecek güçte olmadığı bir durumdur. Nitekim eğer dünyada çeşitli branşlardan tüm bilginler bir araya gelir ve tüm yetenek ve imkanlarını seferber edecek olursa yine bir mucize gerçekleştirmekten acizdir. Buna göre sıradan insanlar asla mucize yapamaz. Kuşkusuz peygamberlerin gerçekleştirdikleri mucizeler ancak Allahu Teala'nın iradesi ve peygamberlerine verdiği güç sayesinde olmuştur. Bu mucizelere Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa için sayılan mucizeleri örnek vermek mümkün. Nitekim Âl-i İmran suresinin 49. ayetinde şöyle buyurulmakta: İsrail oğullarına bir elçi olacak ve onlara şöyle diyecek: size Rabbinizden bir mucize getirdim. Size çamurdan bir kuş sureti yapar, ona üflerim ve Allah'ın izni ile o kuş oluverir. Yine Allah'ın izni ile körü ve alacalıyı iyileştirir. Ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimseler iseniz, bunda sizin için bir ibret vardır. Mucize doğa ötesi bir durum olduğu anlaşıldıktan sonra şimdi akla gelen soru şu. Sihirbazlar, büyücüler veya kahramanların gerçekleştirdiği büyük işlerin, peygamberlerin mucizeleri ile ne gibi farklılıkları olduğu ve bunları birbirinden nasıl ayırt etmek gerektiğidir. Bu sorunun cevabında herhangi bir harikulade veya şaşırtıcı işin mucize olmadığı belirtilmelidir. Çünkü ilahi peygamberlerin mucizelere kendine özgü özellikleri vardır. Mucizeleri sıradan şaşırtıcı amellerden ayırt edebilmek için bazı işaretler vardır ki bu işaretlerin sayesinde hakla batıl ve mucize ile sihir veya bunun gibi durumlar birbirinden ayırt edilebilir. Gerçekte enbiyanın mucizeleri Allah-u Teala tarafından onlara verilen bir yetkidir ve başkalarına öğretilemez. Yani enbiya mucize yapmak için herhangi bir öğretmenleri veya hocaları veya üstadı yoktur. Oysa sihirbazlar ve büyücülerin amelleri tamamen eğitime tabidir. Yani bu zümre yaptıkları harikulade işleri için özel eğitim almak zorundadır. Örneğin ağır bir halteri kaldıran bir halterci uzun süre antrenman yaptıktan sonra bunu başarabilir. Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin 102. ayetinde de başkalarına sihir ve büyü öğreten insanlardan söz eder. Ki bu da sihir ve büyünün eğitimle öğrenildiğini gösterir. İranlı büyük alim ve düşünür Ayetullah Subhani bu konuda şöyle diyor. Sihirbazların ve büyücülerin esrarengiz gücü bu teknikleri bilen ustalarca doğrudan eğitimleri sayesinde elde edilen yeteneklerdir. Ve bu zümrenin tümü eğitim almış kişilerdir. Bunlar uzun yıllar antrenman yaparak özel yeteneklere kavuşur. Çividen oluşan yatağın üzerinde yatan ve üzerine ağır taşlar koyan Hint fakirleri ilk gün sıradan insanlardı. Ancak çok antrenman yaparak kendini geliştirmiştir ve sözde esrarengiz bir güce kavuşmuş ve bedenini bu tür etkenlerden korumaktadır. Sihirbazlar da sihir ustalarının yanında özel antrenmanlarla işi öğrenir, sonra gösteri yapar. Gerçekte eğitim ve antrenman bu tür amellerin temelidir. Oysa peygamberlerin mucizeleri tamamen yeni bir durumdur ve hiçbir eğitim ve antrenman mucizelerde söz konusu değildir. Nitekim peygamberlerin yaşam öyküsü bu iddianın en iyi delilidir. Evet, ilahi peygamberlerin mucizeleri eğitim veya antrenmanlı olan bir şey değildir. Ve ancak Yüce Allah tarafından sunulan bir lütuf ve feyiz sayılır. Sohbetimizin son bölümünde ilahi peygamberlerin mucizesine tarihi bir örnek sunmak istiyoruz. Hepiniz Hazreti Salih'in deve mucizesini duymuşsunuzdur. İnsanlar Hazreti Salih'ten mucize talebinde bulundu ve ona eğer Allah ile irtibatın varsa ve eğer gerçekten Allah'ın elçisiysen bu dağdan bir deve çıkar dediler. Hazreti Salih halkın bu talebi karşısında onlara bekleyin. Biraz alıştırma ve antrenman yapayım da daha sonra dağdan deve çıkarabilecek güce kavuşayım demedi. Bilakis hemen ilahi mucize sayesinde dağın içinden dişi bir deve çıktı. Böylece Hazreti Salih'in nübüvvetini ispat etti. Bu öykünün detayı Kur'an-ı Kerim'de anlatılmıştır. Böylece mucizelerin beşeri harikulade işlerden farklı olduğu anlaşılır. Yine şunu da belirtmeliyiz ki hiçbir mucize en ağır eğitim ve antrenmandan sonra bile gerçekleştirilemez. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin 48. bölümünün sonuna geldik. Tekrar buluşabilmek ümidiyle, hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Muhterem dinleyiciler, İran'ın tarihi hazinelerine bakış isimli podcast serisinde sizlerle birlikteyiz. Tarih Radyosu'ndan herkese selamlar. Dinleyeceğiniz podcast olan İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Evet değerli dinleyicilerimiz, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcastimizin bugünkü bölümünde sizlere Ahmeneş Mirası Amu Derya Hazinesi'nden bahsetmek istiyoruz. Hep birlikte dinleyelim. Ahmeneş İmparatorluğu'nun mirası olan saf altından çok değerli bir hazinenin Amu Derya bölgesinde bulunduğunu ve İngiliz müzelerinde saklandığını biliyor muydunuz? İran'ın bugünkü coğrafi bölgesinde bulunamayan ancak bir zamanlar eski İran İmparatorluğu'nun bir parçası olan ve bunlarda Ahmeneş güzel sanatlarının görülebildiği bir muhteşem hazine. Her ikisi de altın cinsinden, biri tam, diğeri eksik iki at arabası heykeli düşünün. Son derece zarif ve ince detaylarla dolu olan arabalara atlar bağlanmaktadır. Taht-ı Kuvat yakınlarında bulunan M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllara ait 170 parçalık hazine, Perslerin Ahamenes İmparatorluğu döneminden günümüze kalan en önemli Pers metal işleri koleksiyonunu oluşturuyor. Ahamenes İmparatorluğu'nun sınırları Mısır'dan Afganistan'a kadar uzanıyordu. Altın ve gümüş parçalardan oluşan Amoderi hazinesi Hindistan Arkeolojik Araştırma Gücü'nde görevli bir İngiliz tümgeneral, bir koleksiyoncu ve müzenin eski bir küratörü tarafından 19. yüzyılda müzeye miras olarak bırakılmıştı. Hazinede vazolar, savaş arabası modelleri ve resimleri, pazobentler, mühürler, yüzükler ve sikiler bulunmaktadır. Evet, avucunuza sığacak büyüklükteki at arabası modeli altından yapılma. Amudarya Nehri kıyılarında bulunan hazineden biri. Şimdi British Museum koleksiyonlarında tutulmaktadır. Ayakta bir sürücü, yanında bir sıra üzerinde oturan yolcusu. Serpuşu ve kaftanından belli ki çok önemli bir kişi. Bu ikili o kadar hassas yapılmış ki yüz ifadeleri bile gözden kaçmıyor. Bu heykellerin zarafeti o kadar muhteşem ve dakik ki atların çevikliği bile rahatlıkla görülebilmektedir. Bu iki heykel Büyük Amuderi Hazinesi'nin küçük bir bölümü ve Ahamenes dönemindeki İran sanatının örneklerinden yalnızca biridir. Belki de İran İmparatorluğu'nun tarihinde Ahamenes adını duymuşsunuzdur. İsterseniz öncelikle Ahamenişlilerin kim olduğunu ve dünyanın hangi bölgelerine hükmettiklerinden bahsedelim. İran platosuna göç eden iki Aryan kabilesinden biri olan Pars kabilesinden Büyük Kiros olarak da anılan Kuruşun tarihin en güçlü imparatorluklarından birini kurması milattan 550 yıl önce gerçekleşti. Bir diğer Pers ırkı olan Medleri bir kenara iterek Lidya ve Babil'i fethederek krallığını en büyük imparatorluğa dönüştürdü. Pars kabilesi atalarının izini Ahamenes İmparatorluğuna kadar sürdü. Bu nedenle Kiros tarafından kurulan hanedana Ahamenes Hanedanı adı verildi. Ahamenesliler kısa sürede Yunanistan ve Babil'in bazı bölgelerini ele geçirip siyasi coğrafyalarını geliştirmeyi başardılar. Ahamenes İmparatorluğu hüküm sürdüğü dönemde dünyanın hiçbir yerinde başka bir imparatorluk bulunmadığından bu hanedan dünya tarihindeki ilk imparatorluk olarak alınmaktadır. Yunanistan'ın 1/3'ü dışında antik dünyayı kontrol eden bir hükümet kurdular. Ahamenesilerin toprakları çok genişti. Öyle ki Hindistan'daki Indus Vadisi'nden Mısır'daki Nil Nehri'ne ve bugün Libya'daki Bingazi bölgesine, Avrupa'daki Tuna Nehri'nden Orta Asya'ya kadar uzanıyordu. Ahamenes gücünün zirvesi Büyük Dariyuş döneminde görülebilir. İran'ın siyasi bölgesini genişletti ve Ahamenes hükümetini gücünün zirvesine çıkardı. Dariyuş'a en büyük Ahamenes kralı da denilebilir. Hükümdarlığı sırasında ülkede birçok reform yaptı ve birçok isyanı bastırdı. Ancak oğlu Haşaryar Şah'ın hükümdarlığı sırasında Ahamenes hükümeti zayıfladı ve sonunda 3. Dariyuş döneminde M.Ö. 330'da Gugmel Savaşı'nda Büyük Ahamenes İmparatorluğu'na Büyük İskender son vermiştir. 19. yüzyılın son 10 yıllarında Orta Asya'nın en sulu nehri olan Ceyhun Amudarya Nehri'nin yakınındaki Tat Kubat bölgesindeki bir türbede değerli para, altın ve gümüş eser koleksiyonu keşfedildi. Tam da bugün sizlere bahsettiğimiz bu değerli hazine. Evet değerli dostlar, Amudarya hazinesi Ahmeniş döneminden kalma 180 parça bilezik, kabartmalı altın ve gümüş plaketler, 4 atlı altın araba ve çok güzel ve sanatsal parçalardan oluşan ve bugün İngiltere'deki Victoria Müzesi ve Albert Müzesi'nde saklanıyor. Bu koleksiyonun orijinal kökeninin bilinmediği açık. Nerede bulunduğunu, kimin bulduğunu, orijinal buluntunun hangi nesnelerden yapıldığını da bilmiyoruz. Ancak öne sürülen teorilerden biri, bu nesneler bir türbenin hazinesine aitti. Bu koleksiyonda dini alanlardaki alışılagelmiş heykellerine çok benzeyen altın yapılmış 51 adet plaket ve çok sayıda küçük heykel bulunmaktadır. Kanıtlanamayan bir teoriye göre Amudarya hazinesi, Seleukos padişahın 3. Antiochos'un bir tapınağı ele geçirmesinin sonucu olabilir. Bu Seleukos kralı M.Ö. 190 yılında Magnesia Muharebesi'nde Antik Roma ordusu tarafından mağlup edildi ve Antik Roma hükümeti Seleukoslara ağır bir savaş tazminatı yükü yükledi ki 3. Antiochos ödemeye gücü yetmiyordu. Bu Seleukos kralının tapınakları yağmalamasına neden oldu. Nihayet M.Ö. 181'de bu baskınlardan birinde öldürüldü. Bütün bunlar sağlam kanıt olmadan, spekülasyondan başka bir şey olmasa da araştırmacılar genel olarak Amudarya hazinesinin Ahmeniş döneminin metal işleme sanatının eserlerine temsil ettiği konusunda hemfikirdir. Yapım yöntemi bu eserlerin ritüel ve saray kullanımını ve İran kökenli olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar bu el sanatlarının İran platosunda yaşayanların deneyimlerinden Urartu, Mısır, Hindistan gibi komşu kültürlerin sanatı ile harmanlanması ile oluşan İran'a yerli sanatına bir sonucu olduğunu düşünüyor. Asyalı göçmen kabilelerin bu koleksiyondaki objelerin çoğu altından, bir kısmı da gümüşten yapılmıştır. Amudarya hazinesinin Ahmeniş dönemine ait olduğunun kanıtı, içindeki objelerin birçoğunun Taht-i Cemşit kabartmalarında da gördüğümüz gibi Ahmeniş sanatsal üslubunu sergilemesi, benzer objelerin Şuşa ve diğer Ahmeniş kazılarından elde edilmiş olmasıdır. Örneğin bu koleksiyonda Taht-i Cemşit tablolarındaki oyma benzeri mücevherlerle süslü bir kılıç kını bulunmaktadır. Amudarya'nın el yapımı hazinelerinde yaratan sanatçılar ya da yaratıldıkları yer hakkında hiçbir şey bilinmese dahi bu nesnelerin Ahmenişliler tarafından sahiplenildi ve kullanıldığına inanmak mantıksız değildir. Arkeolog Franz Vaz Talon, Susan'ın mezarı ve Amudarya hazinesinden elde edilen bulgularla ilgili şöyle diyor. Darius Sarayı'nda o dönemde bu mesleğin en maharetli ustaları sayılan Mısır ve Medlerin kuyumcularının sarayın dekorasyonundan sorumlu olduğunu belirtiliyor. Ancak hiç şüphesiz Taht-i Cemşid'deki Apadana Sarayı'nın kabartmalarında gümüş ve altın bilezik getiren çok sade insan heykeli tasvir edilmiştir. Öte yandan Taht-ı Cemşid'deki yazıtlarda karya kuyumcularından bahsedilmektedir. Çünkü bunların üslubu ve ikonografik motiflere İran İmparatorluğunda yaygın olan ve Orta Doğu halkının uzun zaman önce ustalaştığı inşaat teknikleri kullanıldığı için belirli bir bölgeye atfedilebilir. Amuderya hazinesinin en etkileyici parçaları arasında yuvarlak heykeller, şirdal, kol bantları, kılıç kınları ve altın balıkları yer alıyor. Ancak diğer parçalarda görülmeye değerdir. Örneğin küçük heykeller ve ithaf plaketleri daha az özenle işlenmiş olsa bile hala büyük bir çekiciliğe sahiptir. Bunların yanı sıra bilezikler, kolyeler ve mücevherin diğer türleri hayvan ve bitki motifleriyle güzelce dekore edilmiş. Bu parçalar son derece yetenekli sanatçılar tarafından üretilmiş işlerin büyük örnekleridir. En ünlü bilezik ve kolçaklar grifin başlıklı olanlarıdır. Onlar koleksiyondaki diğer eserlerden daha fazla sunuluyorlar. Bu harikulade takılar aynı zamanda eski İran kültürüyle alakalı doğuya özgü mücevherler için modern markete etkiledi. Şirdar'ın kol bantları da aynı derecede göz kamaştırıyor. Özellikle de işlerine yerleştirilmiş değerli taşlarla ve parlaklıkları kalıntılardan bile görülebiliyor. Günümüzde düşmüş ve kaybolmuş olan bileziklerin üzerinde mücevherler ve renkli taşlar da kullanılmıştır. Sanat tarihi uzmanı olan Edith Prada, bu kollukların özellikle Ahmeni sanatının motiflerine ve bölgenin tercih ettiği diğer motifleri koruduğuna ve yoğun renklere sahip olmasına rağmen soyut stilleri olarak değerlendirildiğine dikkat çekti. İskit sanatının özelliklerinden biri olan bu sanat aynı zamanda Ahmenişilerin de odak noktasıydı. Bu hazinedeki diğer bir obje ise kılıftır. Bu kılıfa genellikle hançer kılıfı denir. Fakat bu isim Akianke adı verilen Pers kısa kılıcının yanlışlıkla hançer kategorisine dahil edilmesine neden olur. Amuderya hazinesindeki aslan avı sahnesiyle süslenmiş kını, Taht-ı Cemşid kabartmasında Ahmeniş Büyük Daryuş'un giydiği Akinaki kınına çok benzemektedir. Prada, diğer uzmanlarla birlikte bu kılıfın tasarım stilinin medler olduğunu düşünüyor ve bu, Amuderya'nın Ahmeniş hazinesinin bir kanıtı olarak değerlendirilebilir. Çünkü Büyük Kiros, İmparatorluğunu inşa etmek için büyük ölçüde medlerin güçlerine güvenmişti. Bu koleksiyondaki bir diğer muhteşem objesi ise 24,2 cm uzunluğunda ve 370 gram ağırlığındaki altın balıktır. Bu balığın içi boştur ve ağzını açmış ve vücuduna heykelin gevşek kalmasını sağlayacak bir bükülme vermiştir. Bu nesnenin parfüm veya kozmetik yağ tutmak için kullanıldığına inanılıyor. Balığın türü genellikle sazan olarak tanımlanıyor. Ancak 2016 yılında ihtiyolog Adrian Borton bu heykelin ceyhunlerine özgü ve hazinedeki balığına çok daha belirgin bir benzerliği olan bir Türkmen balığı olduğunu düşünüyordu. Amuderya hazinesinde bulunan 51 adak plaketi de bu koleksiyonun bir diğer önemli parçasını oluşturuyor ve dini mekanlarla bağlantısını doğruluyor. Plaketler kara altın parçalarından yapılmış olup çoğuna Mitra kültüründe aslında manevi bir asa olan ve bolluk ve bereketi, su ve refahı, bilgelik ve gücü temsil eden ağaç dalı taşıyan insan figürleri işlenmiştir. Bazı tabletlerde insan bedeninin yerini hayvan resmi almıştır. Araştırmacıların ortak fikrine göre altın plaketler medlerin sanat tarzına göre yapılmıştı. Ancak bu, bunların yaratıcılarının bizzat medlerin olduğu anlamına gelmiyor. Daha güçlü bir olasılık, zengin Persler, tanrılara adak ve ihtiyaçlarından karşılanması amacıyla bunların inşa edilmesini emrederlerdi. Plaketlerin bazılarının bu becerinin sanatına ve inceliklerine aşina olmayan, profesyonel olmayan zanaatkarların eseri olduğu açıkça görülüyor. Belki de bu plaket grubu usta bir ustaya para harcamak istemeyen ve bu nedenle bunları kendileri yapmaya başlayanlar tarafından yapılmıştır. Amuderya hazinesinin keşfinden bir süre sonra Fransız arkeolog Jacques de Morgan, Şubat 1901'de Susa Akropolis tepesinde Ahmeni soylularından birinin mezarını kazdı. Bu mezarda altın ve gümüş mücevherlerle süslenmiş bir iskelet vardı ve onun yanında gümüş bir kase, kaymak taşı, kaplar ve bir dizi başka gömülen eşyası vardı. Bu bulgu başlı başına önemliydi, ancak Susa'nın mezarındaki gömülenler Ceyhun Nehri kıyısında bulunan hazinede bulunan nesnelerle birçok benzerliğe sahipti. Ve bu benzerlikler Ahmeneş'in Amuderya hazinesi teorisine destek oldu ve bu durum daha da önemli hale geldi. Eşsiz Amuderya koleksiyonu şu anda İngiltere'deki Victoria Müzesi ve Albert Müzesi'nde saklanıyor. Bu Doğu hazinesinin Avrupa ülkelerinden müzelerinden nasıl çıktı, ilk keşif hikayesi gibidir. Bu transferin nasıl gerçekleştiğine dair hiçbiri kanıtlanamayan veya çürütülemeyen pek çok hikaye var. Daha çok çocukların gece masallarına benzeyen teoriler. Evet sevgili dostlar, İran'ın tarih hazinelerine bakış adlı podcast serisine bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu bölümde sizlere İran'da Ahmeniş dönemine ait Amuderya hazinesinin tarihi ve bu İran tarih hazinesiyle ilgili hikayeleri anlattık. Umarız bunu duymaktan keyif almışsınızdır. Dinlediğiniz podcast İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Bir sonraki sohbetimizde sizlere İran'ın bir başka güzel tarihi hazinesiyle tanıştırabilmek umuduyla tekrar beraber oluncaya dek mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.